Bu kitap Altınokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Güneş Sönmez. Eserin adı Eskici ve Oğulları. Yazarı Orhan Kemal. Türü roman. Everest Yayınları 25. basım 2009. ISBN numarası 978 975 289 646 8. Bu kitap 470 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 8 Ağustos 2014. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Türk edebiyatının büyük ustası Orhan Kemal, en yetkin kitaplarından biri olan Eskici ve Oğulları'nda ekonomik koşulların nasıl da aile bağlarını zorladığını ele alıyor. Edebiyatımızda her zaman emeğin, umudun, aydınlığın yanında tavır almış olan Orhan Kemal, insan eliyle kurulan çarpık düzenin nasıl da insanın kendini yozlaştırdığını en iyi dile getiren yazarlarımızdan biri. Eskici ve Oğulları, ekonomik zorluklar nedeniyle çözülmenin eşiğine gelmiş aile ilişkilerini tüm canlılığıyla gözler önüne seriyor. Orhan Kemal'in kitapları, bir okurun hayatta rastlayabileceği o çok nadir hazineler arasında yer alır. Çok az yazar, okurun dünyasında onun kadar iz bırakır, okurunu onun kadar biçimlendirir. Orhan Kemal, umudu ve iyimserliği yeniden kazanmamız için yol gösterir bize. Edebiyatımızın en değerli ustalarından biri olan Orhan Kemal'in kitaplarını yayımlamaktan onur duyuyoruz. Orhan Kemal, asıl adı Mehmet Raşit Öğütçü olan Orhan Kemal, 15 Eylül 1914'te Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğdu. Babası, ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilliği ve Adalet Bakanlığı yapmış olan Abdülkadir Kemali Bey'dir. Adana'da Ahali Cumhuriyet Fırkası'nın kurucusu olan Abdülkadir Kemali Bey, daha sonra partisinin kapatılması üzerine ailesiyle birlikte Beyrut'a yerleşti ve Orhan Kemal bu dönemde orta son sınıftaki eğitimini yarıda bıraktı. 1932'de Türkiye'ye geri döndükten sonra çırçır fabrikalarında işçilik, dokumacılık ve ambar memurluğu yapan Orhan Kemal, 1937 yılında evlendi. 1938 yılında Niğde'de askerlik görevini yaparken ceza yasasının 94. maddesine muhalefetten yargılanarak 5 yıl hüküm giydi. 1940 yılında Bursa cezaevinde Nazım Hikmet'le tanışması sanat yaşamının önemli dönüm noktalarından biri oldu. 26 Eylül 1943'te serbest kalan Orhan Kemal, 1951 yılında İstanbul'a yerleşti. Bu dönemden itibaren geçimini yazarlıkla sağlayan Orhan Kemal, 1966 yılında bir ihbar nedeniyle yeniden tutuklanarak Sultanahmet cezaevine gönderildi. 35 gün sonra salıverildi. 1968 yılında bu davadan beraat ettikten 2 yıl sonra 2 Haziran 1970'te davetli olarak gittiği Sofya'da öldü. İlk şiirlerini Raşit Kemali adıyla 7 gün, Yeni Mecmua gibi dergilerde yayımlayan Orhan Kemal, Nazım Hikmet'in etkisiyle düz yazıya yöneldi. İlk düz yazısı Balık adıyla 1940 yılında Yeni Edebiyat gazetesinde yayımlandı. İlk öykülerini ise 1942 ve 43 yıllarında İktam ile Yurt ve Dünya dergilerinde yayımlayan Orhan Kemal, daha sonra Varlık, Gün, Yığın, Seçilmiş Hikayeler, Yaprak, Yeni Baştan, Yedi Tepe, Beraber gibi dergilerde de yer alırken birçok romanı da Vatan, Dünya, Ulus, Son Havadis ve Cumhuriyet gazeteleri tarafından tefrika edildi. Kardeş payıyla 1958 yılında Sait Faik Hikaye Armağanını kazanan Orhan Kemal, önce Ekmek ile de 1969 yılında Sait Faik Hikaye Armağanını ve Türk Dil Kurumu Öykü Ödülünü kazandı. 72. Koğuş, Murtaza, Eskici Dükkanı, Kardeş Payı ve İspinozlar, Yalova Kaymakamı adlı yapıtlarını oyunlaştırdı. 72. Koğuş'la 1967 yılında Ankara Sanatseverler Derneği tarafından en iyi oyun yazarı seçildi. Orhan Kemal'in ailesi tarafından 1972 yılından beri yazarın ölüm yıl dönümünde verilmek üzere Orhan Kemal roman armağanı düzenlenmektedir. Yapıtları Murtaza, El Kızı, Yalancı Dünya, Sokakların Çocuğu, Müfettişler Müfettişi, Üç Kağıtçı, Ekmek Kavgası, 72. Koğuş, Eskici ve oğulları Cemile, Nazım Hikmet'le 3,5 yıl, bereketli topraklar üzerinde, sokaklardan bir kız, vukuat var, hanımın çiftliği, suçlu, dünya evi, kötü yol, yağmur yüklü bulutlar, kırmızı küpeler, Babil Kulesi, oyuncu kadın, grev, serseri milyoner, gurbet kuşları, evlerden biri, kaçak, kanlı topraklar, arkadaş ıslıkları, devlet kuşu, bir filiz vardı, avare yıllar, sarhoşlar, baba evi, çamaşırcının kızı, önce ekmek, tersine dünya, İstanbul'dan çizgiler, oyunlar 1-2, yazmak dolu düzgün, günlükler, şiirler, senaryo tekniği ve senaryolar, önemli not, düz yazılar. 1. Betonunda bile ot biten bereketli Çukurova topraklarının dört bucağında, inceli kalınlı kollar gibi uzanan tozlu yollarda bir zamanlar develer, Bursa çift atlıları, çoklukta sabahlardan akşamlara, akşamlardan sabahlara dek gıcır gıcır gıcırdayan kocaman tekerlekli öküz, camız arabaları olurdu. Şimdilerde güçlü kamyonların benzin, mazot kokulu homurtuları ile çektiği, çuval ya da hararlar dolusu tohumlu, tohumsuz pamuk, arpa, buğday, çavdar, küncü, susam, şifanın, yulaf, milyonlarla değerlendirildiği bu büyük, bu ünlü, bu eski, çok eski kentin ana caddelerinden birine paralel, bozuk parke taşlı bir sokağında, alt alta, üst üste dükkanların, daha çok kunduracı, bakkal, manifatura, berber dükkanlarının arasındaydı eskici dükkanı. Arasındaydı ama sıkışmamıştı. Öteki dükkanların daracıklığına, ezilmiş, yamulmuşluğuna karşılık dükkan, cep ağızları sırma işlemeli İngiliz lacivertinden geniş şalvarı içinde sedire yanlamış, sıra sıra altın dişini göstererek gamsız kahkahalar atan bir eski derebeyini hatırlatıyordu. Altında, üstünde, yanında yönünde dükkan yoktu. Kiracısı topal istese avuç dolusu para alır, dükkanın önce yarısını, sonra öbür yarısını, daha sonra da altını, üstünü, yanını yönünü kiraya verir, iki oğluyla kendine kalacak dörtte bire ayaklı makinesi, irili ufaklı kalıpları, kösele, eski papuç, eski ayakkabılarıyla derli topluca yerleşirdi. İstemiyordu. İşlerin akıntıya gittiği şu iyice kesat günlerde bile avuç dolusu parayla karşısına dikilenlere, akları kanlı iri gözlerini öfkeyle çevirerek, ''Paranıza sokayım dümbükler'' diyordu. ''Para zoruyla mekanımı mı daraltacaksınız?'' Dünyada mekan, ahirette iman. ''İyi amma emmi, bu düven, dükkan, size büyük. Gene kendin bilirsin ya, yarı yarıya bölüşsek de, biz de sayende bir ekmek yesek. Lan cehennem olun başımdan Allahsızlar, paranız var, eliniz uzun, kolunuz uzun. İyi amma, ammasının avradını.'' Paranızla beni benden mi edeceksiniz kitapsızlar? Bölünecek düven müven yok bende, yallah. Uzun boylu, kara kuru büyük oğlu değil de, büyüğün 10 yaş küçüğü sokur sokur sokurdanıp duruyordu. Koca herifin şu kuyruğu dikliğine. Ağasıyla karşılıklı çalıştıkları alçak kunduracı masasının altından ağası, zaman zaman ayağına basmasa, lan diyecekti, senin gibi babanın, tövbe estağfurullah. Lakin ağası, ağası bir bıraksa, avuç dolusu parayla karşılarına dikilenlere, verin şu paraları der alır, koca herif dellensin isterse, kesin düvenin yarısını, bitti gitti. Dökülmüş sıvalarının altından, tuğlaları kırmızı kırmızı görünen tozlu, örümcek ağlı çıplak duvarlarda bile ne sıva, ne badana vardı. Hatta komşu dükkan çırak ya da kalfalarının renk renk magazinlerden oyup yapıştırdıkları gibi, yarı çıplak film artistlerinin, ünlü İstanbul futbolcularının boy boy resimlerini olsun astırmıyordu ihtiyar. Benim sağlığımda benim sözüm yürür. Ben cartayı çektikten sonra bıyıklarınızı kazıtıp oğlan gibi gezin isterseniz diyordu. Ulu dağlardan yuvarlanıp gelmiş kocaman bir granit parçasını hatırlatarak oturduğu makinesinin başında hafifçe kımıldandı, öksürdü. İskemlesinde sağa sola yerleşti. Sonra çalışırken taktığı beyaz çerçeveli ufacık gözlüğünün üstünden karşıki göçmen eskiciye baktı. Bir kadın müşteri irili ufaklı ayakkabılar getirmişti onarılmak için. O sıra kadın onarılmak üzere getirmeseydi ayakkabıları Sadece bakacak, avradını bilmem ne yaptığımın kanı bozuğu diye geçirecek, sonra da önündeki makineye takılı işe dalıp gidecekti. Olmadı. Şu birkaç saat içinde göçmene eski ayakkabı, terlik, çocuk sandalı üzerine çeşitli iş gelmişti. İçlerinden çoğu yıllar yılı işlerini kendisine yaptıran eski müşterilerdi. Demek müşterilerini yitiriyordu yavaş yavaş. Karşıdaki ne türlü davranıyordu da müşteriler ona kaçıyordu? Daha mı kibardı? Daha mı ucuzcu? Bilmiyordu. Bilmiyordu bu kahpe dünyanın işini. Tüyü bozuk karşıki göçmen kalkmış ta Allah'ın Bulgaristan'ından mı, Sırbistan'ından mı ne gelmiş, rızkına ortak oluyordu. Ne hakla? 1912'de Memaliki Mahruse-i Şahane'nin Osmanlı ülkesi bütünlüğü için Trablus'ta dövüştüğü, sol bacağını kahpe bir İtalyan kurşununa verdiği sıra neredeydi? Bulgaristan, Yunanistan ya da Sırbistan'da gavur yumruğu altında değil miydi? Sıfatı sıfat değildi de Yusun. Camiye gittiğini görmemişti. Cenab-ı Allah nuru ilahisini silmişti yüzünden. Şu hükümetin de işine akıl ermiyordu vesselam. Gavur içinde gavurlaşmış tohumu, bozkurları al, getir. Yıllar yılı bu topraklar üzerinde, bu toprakların iyi kötü günlerinin kahrını çekmiş yerlilerin rızkına ortak et. Makine dikişi sarı deri üzerinde bir boy gitti, durdu, döndü. Bir boyda böylesine geldikten sonra işi bitti. Çıkardı. İplikleri keskin falçatasıyla kesip arkasında ufacık kunduracı masasının başında çalışmakta olan oğullarına bakmadan fırlattı. Sarı deriden ayakkabı yüzü küçük oğlun önüne düşmüş, dalgasını bozmuştu. Sertçe baktı babasına. Babasının 18 yaşında küçük bir modeli. Babasını hatırlatan püskül püskül kaşları hırsla çatıldıysa da karşısında oturan ağası masanın altından ayağıyla ayağına gene hafifçe bastı. Ağası ne babasına benziyordu ne de kendine. Uzun boylu, kupkuru, kavrulmuş. Saygısı sonsuzdu ona. Çemkirme babana sakın demek istediğini anlamıştı. Anlamıştı ama kendi çemkirmiyor, saygıda kusur etmiyordu da ne oluyordu? Evde anasına işler kesatlaştı. Büyük oğlan fazla geliyor, başının çaresine baksın. Evlenip üç çocuk sahibi olmayı nasıl bildiyse, karınlarını doyurmayı da bilsin. Ben Cenab-ı Allah değilim ki rızk vereyim yollu bağırıp çağırmıyor muydu? Ağasıyla bakıştılar. Birbirlerini anlayan bakışlardı. Gözlerini tekrar işlerine indirdiler. İkisi de iki ayrı ayakkabı tekinin pençe dikişlerini dikiyorlardı. İş bulsalar, daha doğrusu toptancının siparişini karşılayacak takımları, ellerinde bol kösele, deri olsa da, kendi kontlarına, kendi hesaplarına erkek ya da zenne ayakkabıları yapıp toptancıya verseler, verebilseler. Babaların makinenin başından kalkmıştı. Dizden aşağısı tahta, sol bacağını ağır ağır çekerek dükkandan çıkmaya hazırlanıyordu. Küçük aldırmadı, büyük sordu. Nereye baba? Topal eskici bakmadan homurdandı. Ananın dinine. Kaldırımı hırsla indi. Huyunu bildiği halde, niye sorardı şu kocayı? Camiye ya da meyhaneye, kerhaneye gitse ne lazım gelirdi? Sanki babasını çok seviyor da gözünün önünden ayrılmasını istemiyor. Babasını seven bir evlat, çoluğu çocuğuyla ihtiyar babasına tebelleş olacağına musallat olmak, kendine iyi kötü bir iş bulur, çeker giderdi. Nereye babaymış? Koca gün bağıra bağıra geçip gittiği halde kazançları neydi? Üst üste 10, 12, 15 lira olsun. Beşini ona verse geriye 10 lira kalacaktı. İş miydi? İş miydi yani? Caddenin sol kenar kaldırımını tahta bacağıyla tok tok döverek ilerliyordu. O tüyü bozuk göçmen karşıya dükkan açmadan bir de işlerin böylesine akıntıya gitmediğini sıralar. O sıra büyük oğlu da sabun fabrikasında vardiya usta yardımcısıydı. Ne iyi, ne âlâydı. Parayla oynardı be. Şimdiki gibi koltuk meyhanesinde bardağı 25'lik pis açık şarap değil, lokantada adam adam rakı içer, eşe dosta ahbaba ısmarlardı. Şimdi eş dost ahbap şöyle dursun, kendisine, nefsi kendine bile zor buluyordu kötü şarabı. Dingili yamulan bu kahpe dünyanın demine, devranına, alanına, satanına, ip tutanına. Uğurlar olsun baş efendi. Sesten sahibini anladığı halde dönüp bakmadan, Uğru'nun avradını diye sövdü. Topal'ın silme kantar küfürlerine bayılan esnaf, dükkanlarından bastılar kahkahalarını. Duydu, aldırmadı. 1.90 boyu, 95, belki de 100 kilosuyla kaldırımda tok tok yürüyordu. Kırmızı püskül püskül kaşlarının terini elinin tersiyle sildi. Uğurlar olsunmuş. Neye uğurları olacak? Senin sözünden mi? Senin sözünden bana uğur verecek Allah'ında. Başefendi, uğurlar ola. Gene sesten anladı. Bu da öteki gibi siliğin biri. Hem de ötekinden daha silik. İbo, İbrahim'in oğlu. Oğlan Cemil, dünkü çocuk. Bir manifatura dükkanı açtı. 3,5 kuruş kazandı diye küçük dağları yarattığını sananlardan. Trablusgarp'ta İtalyan'a kurşun sallarken neredeydi bu Cemil'in babası İbo İbrahim? Askere gitmemek için sıçan deliği arıyordu değil mi? Ya sol bacağı kangren olduğu sıra Azizi'yi hastanesinde kesilirken gık bile dememişti. İbo, İbo gibi kahve avratlılar olsa dumanları tepelerinden çıkardı. Asker kaçağı, vatan haininin oğlu. Hükümetin yerinde olsa böylelerinin soyunu sopunu, eniğini cücüğünü sallandırır. Uğur ola be başefendi. Elleri arkasında durdu, sertçe döndü. Senin sözünden bana uğur verecek Allah'ın. Oşt! Başına bin de kuş tut. Babam diyor ki, baban mı? Orospu avradı baban mı? O kesik topal emmi. İbadete gidiyorsun hem de. Gidiyordu heye. Öğle, ikindi, akşam, yatsı, sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı. Huzurunda eğilip kalktıkça burnu büyüyor. Asker kaçağı vatan hainlerine, yazının tüyü bozuklarına rızkların yönünü değiştirtiyordu. Olmazdı böyle Allah'lık. Böyle Allah'lık olmazdı. Tut, güm güm gümüleyen, altın babası büyük çiftçi Resul Ağa'nın çiftliğinde dünyaya getirt, 10 yaşına kadar gak dedikçe et, guk dedikçe su, 10 yaşından sonra saçların ashabı keyifte kesilip ağırlığınca altın dağılsın fakir fukaraya, nenelerin baban, anan, emmin, dayın, teyzen üstüne titresinler, ele avuca sığma, palazlanınca sırtında sırma işlemeli toz koparan cepken, bacağında laciverdin hasından şalvar, pırıl pırıl rugan çizmeler, altında bakla kırı, halis Arap kan kısrak. Çukurova'nın tozlu yollarını gece deme, gündüz deme arşınla. Nerede muhabbet var koş, kim nereye avrat kapatmış haber al. Var, git, bas, vur, kır, meclis dağıt, sağa sola sarı lira saçmaya alış. Feleğin çemberinden geç, sonra da bir harp, bir veba. Mal mülk kapanın elinde kalsın. Bardağa 25'lik açık şarabı bile bulama. Olmazdı. Böyle Allah'lık olmazdı. Kendi bir kul, aciz bir kulken. Oo başefendi, nereye böyle? Bakmadı. Başefendi be, gene bakmadı. Öyle mi başefendi? Hey heylerinin gene başında olduğu anlaşılmıştı. Bakmayacaktı. Bakmayacaktı ama bakmalı, sövüp saymalıydı. Son çareye başvurdular. Bahri Paşa geliyor başefendi. En zayıf yanıydı. Arkasında kavuşuk elleri, siperi geriye dönük, kül renkli kasketiyle durdu. Çevresindeki esnaf kalabalığına püskül püskül kaşlarıyla baktı, baktı, baktı. Ne diyeyim oğlum dedi. Hepiniz orospu kasında yatmışsınız ne diyeyim. Sövülmedik yeriniz kalsa söveceğim amma. Çarşı içinde topal eskiciye en çok sataşan, onu en çok küplere bindirenlerden biri olan kısa boylu, arsız berber kalfası Bahri sözünü kesti. Söv, senin sövmen bana dokunmaz ki. Dokunmaz mı? Dokunmaz ya, Bahri Paşa'nın yanağını okşadığı bir insan değil misin? Topal eskicinin etli aplak yüzü kıpkırmızı kesildi. Açtı ağzını, yumdu gözünü. Bahri Paşa'nın da, onu Adana'ya vali yapan Sultan Hamid'in de, Sultan Hamid'in Ali Osman'ının da, Allah'ından, kitabından başlayıp, küncüden ufağına, küncüden ufağından İsa'sı, Musa'sı, Evliya, Enbiya, Azrail, Cebrail, Mikail, İsrafil'ine kadar sövülmedik yerlerini bırakmadı. Bu Bahri Paşa meselesini şu yeni yetme orospu çocuklarının diline düşüren hep o oğlan Cemil'in asker kaçağı, vatan haini babası İbo İbrahim'di. Yoksa ne bileceklerdi Bahri Paşa'yı bunlar? Bahri Paşa, Bahri Paşa, siz ne bilirsiniz Bahri Paşa'yı? Bahri Paşa dediğiniz, astığı astık, kestiği kestik bir adamdı. Dedemin de, babamın da ahbabı. Bir gün babamla gidiyorduk. Sokakta karşılaştık. Ayaküstü yanağımdan hafif bir makas aldı. İnsan ahbabının çocuğunu sevip okşamaz mı? Berber kalfası Bahri, gerisi var dedi. Erkeksen gerisini de söyle. Neymiş gerisi? Sen daha iyisini bilirsin. İbo İbrahim'in oğlu Cemil kenardan yerleşti. Babam diyor ki, oğlan Cemil'e hiç dayanamazdı. Topal bacağını çeke çeke üstüne yürüdü. Ne diyor? Oğlan Cemil esnaf kalabalığına karıştı. Diyor ki, Bahri Başaynan böyle böyle diyor. Topal eskici atacak bir şeyler arandı. Bulamayınca üstüne tok tok koştu. Seni anasını avradını. Ulan senin babanı biz zamanında eve kapatır da başına krep atıp avrat niyetini oynatırdık. Adam mı oldu şimdi? Kalabalığın arasında eğlenceli bir kovalamaca başlamıştı. Her kafadan bir ses çıkıyor, çarşı inliyordu. Ehey! Ehey! Ehey! Geldi ha! Geldi ha! Geldi! Geldi! Geldi! Tut! Tut emmi tut! Sağa sola koşmaktan fena yorulmuştu. Alnında tomurcuklanan terlerle kıpkırmızı, kötü kötü soluyordu. Oracıktaki dükkanlardan birinin kenarına sırtını dayamasa düşecekti. Gözlerinin önünde karaltılar uçuşuyor, tepesinde koca çarşı, bozuk parkeleriyle sokak fırıl fırıl dönüyordu. Sağdan soldan bardak bardak su koşturdular. Buyur emmi, emmi buyur. Bu daha soğuk emmi. Rastgele birini aldı, çömeldi. Sol elini başına koyup ağır ağır içtikten sonra, oh dedi, ulan ne kötü şey bu ihtiyarlık be. Başını salladı, iç çekti. Sonra ağır ağır kalktı. Çarşı başındaki caminin minaresinde ikindi ezanını okumakta olan müezzine başını kaldırdı. Anladık dedi, anladık, bağırıp durma. Rızklarımızın köküne, iyiden iyiye, kibrit suyu dökün diye geliyoruz caminize hadi. Caminin yolunu tuttu. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 11.